Ayrım 8. Yetişin gençler. Selçuk Şirin. Sayfa 83. Akranlarını doğru seçin. Ergenlerin sürekli risk almalarını önlemek, onların daha sağlıklı kararlar almasını sağlamak için dikkat etmemiz gereken ikinci husus sosyal ortam. Akran baskısı pek çok ergenin birincil risk alma nedeni. Yani pek çok ergen tek başına alamayacağı riski, tehlikeli olduğunu bile bile alıyor. Çünkü etrafındaki arkadaşları da aynı riski alıyor. Bir anlamda tehlikeyi normalleştiren akran kültürü, kişisel muhakeme becerisini işlevsiz kılıyor. Herkes yapıyorsa sıkıntı yok demektir. İnsan doğasında olan bir yanılsama bu. Ergenlerin de böyle bir yanılsamaya kapılması kaçınılmaz bir durum. Bu noktada gençlere hatırlatmamız gereken nokta karar verirken akran baskısının farkında olmalarını sağlamak. Hızlı ve ani karar almak yerine oturup biraz düşündükten sonra karar almalarını önermek. Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman'ın 2011 Klasikleşen Hızlı ve Yavaş Düşünme adı kitabında uzun uzun anlattığı gibi pek çok riskli karar hızlı verilmiş karardan başka bir şey değil. Biraz oturup düşünsek daha sağlıklı bir sonuca varacağız. Bu gençler için özellikle akran baskısı olan ortamlarda çok daha zor bir seçenek. Özendirmek, hatırlatmak bizim görevimiz. Akran baskısı konusunda biz yetişkinlere düşen asıl sorumluluk, çocuklarımızı nasıl bir akran ortamında yetiştirmeye karar verdiğimiz gerçeği. Bir yetişkin belki tek başına ergenlerin seçeceği arkadaşları belirleyemez. Ama biz ebeveynler ergenlerin arkadaş seçimlerinde ciddi bir rol oynarız. Okul seçiminden mahalle seçimine, eve akşam yemeğine kimleri davet edeceğimizden, tatilleri kimlerle geçireceğimize kadar ebeveyn olarak verdiğimiz pek çok kararla aslında biz çocuğumuzun içinde yetişeceği akran grubunu da seçmiş oluyoruz. Daha evvel sosyal sermaye dediğimiz kavramdan söz ediyorum. Ebeveynler olarak sadece evde yapıp ettiklerimizle değil, çalıştığımız işle, edindiğimiz arkadaş çevresiyle, oturduğumuz muhitle de çocuklarımızın yaşamına yön veriyoruz. Geniş sofralarda farklı çevrelerden yetişkinlerle sosyal ortamlar paylaşan çocuklar, akranlarına göre dünyaya biraz daha geniş bir çerçeveden bakıyorlar. Özetle çocuklarımızın içinde yetişeceği sosyal ortamı büyük ölçüde biz ailemiz için verdiğimiz temel bazı kararlarla belirliyoruz. Gençlere hak verin. Ergenlerin riskli kararlar almasının bir diğer nedeni de içinde yetiştikleri ekosistem. Başta aile içinde olmak üzere okulda, medyada ve toplumun genel kesiminde insanlar aldıkları kararlarda duygusal mı davranıyor yoksa rasyonel mi? Bir toplumda duygular her şeye karar veriyorsa orada ergenlerin akıllarını kullanmalarını talep etmek giderek zorlaşacaktır. Rasyonel aklın yüceltildiği evlerde, okullarda ve genel olarak toplumlarda ergenlerin daha az risk aldığını görebiliyoruz. Unutmayın, pek çok riskli seçenek gençlere başkaları tarafından sunuluyor. Kötü alışkanlıkları pazarlayan bir ekosistemin varlığı insanlığın yüz karası ama bu bir gerçek. Tehlikeli maddeleri satan mafyavari yapılanmalar dünyanın her yerinde gençleri büyük müşteri potansiyeli olarak görüyor. Yine aynı şekilde sigara ve alkol üreticileri gençlere ürün pazarlama konusunda hüner kazanmış durumda. Son yıllarda başta bilgisayar oyunları ve porno olmak üzere yeni yeni riskler de ortaya çıkıyor. Bu çağın gençleri için riskli seçeneklere ulaşmak her zamankinden daha kolay maalesef. O nedenle ergenlerin neden risk aldıklarını hesaplarken onların içinde yaşadıkları evi, okulu, mahalleyi, ülkeyi ve zamanı da hesaba katmak hem onları anlamamızı kolaylaştıracak hem de nerede nasıl müdahale etmemiz gerektiği noktasında bize yardımcı olacaktır. Gençler maceraya, yani duygulanıma ihtiyaç duydukları için risk alıyorlar, akılları ermediği için değil. Biz yetişkinler bu noktada gençlere macera yaşayacakları daha pozitif ortamlar yaratmak zorundayız. Sürekli evden arabayı izinsiz alıp sürat yapan bir genci ralli sporlarına yönlendirmek bir seçenek olabilir. Gençleri karar verme süreçlerine dahil edin. genç beyinleri desteklemenin, onların sağlıklı birer yetişkin olmalarına yardımcı olmanın en iyi yollarından biri, onlara karar vermeyi erken yaşta öğretmektir. Hatırlarsanız Yetişin Çocuklar kitabında okul öncesi dönemde çorap rengi seçiminden odanın düzenine her konuda çocuklara yaşlarına bakmadan danışın demiştim. Karar veren, karar vermeyi bilen beyin daha sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Aynı prensip ergenlik dönemi için de geçerli. Ergenlerin başarılı birer yetişkin olarak kariyer, eş ya da başka konularda sağlıklı karar vermesini istiyorsak, yapmamız gereken onlara ergenliğin ilk yıllarından itibaren karar verme pratiği kazandırmaktır. Dilerseniz işinize yarayabilecek birkaç stratejinin altını çizelim. Sokratik diyalog hem çok faydalı bir öğrenme yöntemi hem de genç zihinleri çalıştırmanın gayet pratik bir yoludur. Sokrates'in bir öğretmen olarak talebeleriyle kurduğu ilişkiye dayanan bu yöntem, gençlere herhangi bir konuda soru sorarak çeşitli alternatifleri değerlendirme fırsatı vermeye dayanıyor. Bir başka ifadeyle ders vermeden sorularla karşınızdaki belli seçenekleri düşünmeye, gözden kaçırdığı alternatifleri değerlendirmeye davet etmekten söz ediyoruz. Herhangi bir konuda belli bir yargıya ulaşmış olan gençlere o yargıya nasıl ulaştıklarını görme, yeni düşünce üzerine düşünce pratiği, hatırlayın, metacognition, kazandırmak için Sokratik diyalog bulunmaz bir fırsat. Gençlere karar verme pratiği kazandırmanın bir başka yolu da onlarla zihinsel pratiği arttıran stratejik oyunlar oynamak olabilir. Satranç her zaman bu oyunlar arasında yer alabilir ama piyasada pek çok başka masa oyunu da mevcut. Yaş ilerledikçe bu oyunların yerine gerçek hayatta var olan tartışmalı konularda farklı tarafları savunmaya dayalı münazara oyunları da alabilir. Mesela evde iki çocuğumla sıkça gündemdeki bir konuyu ele alıp o konunun farklı boyutlarında argüman geliştirme üzerine oyunlar oynuyoruz. Örneğin Amerika'daki kölelerin torunlarına atalarının yaşadığı insanlık suçunun yarattığı sorunları gidermek için bir ödeme yani reparations yapılmalı mı? Evet yapılmalı ve hayır yapılmamalı diye iki kağıda yazıp bir kutuya atıyoruz. Çıkan kağıda göre argüman geliştiriyoruz. Bu tür oyunlar sadece argüman geliştirmeyi değil, karşı tarafa empati duymayı da sağladığı için gençlerin zihinsel gelişimleri açısından çok faydalı. Oldukça başarılı girişimler hayata geçirmiş, büyük iş anlaşmalarını imza atmış, yakın bir dostuma bu beceriyi nasıl kazandığını sormuştum. O da bir tüccar olan babasının ergenlik döneminde ticari bir karar verirken oğlunu nasıl süreci izlemeye davet ettiğini anlatmıştı. Ebeveyn olarak çocuklarımıza nasıl karar verdiğimizi bir sır olarak saklamayıp paylaşırsak onlara gerçek manada rol model olmuş oluruz. Mesela ben en son arabamızı alırken ergenliğe yeni girmiş oğlumla birlikte karar vermiştim. Birlikte araştırmalar yaptık. Hatta oğlum bir karşılaştırma tablosu bile hazırladı. Hangi kriterlere göre neyi nasıl seçeceğimizi, bütçemizi vesaire tek tek o tabloya yazdı. Bunun sonucunda da oğlumla gidip arabayı aldık. İkimiz de o kadar eğlendik ki bu mekanizmayı başka kararlarda da uygulamaya başladık. Açıkçası sadece oğlumun karar verme sürecini öğrenmesine değil, benim de daha sağlıklı karar vermeme yardımcı olan bu pratiği herkese tavsiye ederim. Artık derdimi anladığınızı sanıyorum. Karar vermede öğrenilen bir beceri. Ne kadar erken, o kadar iyi. Sonuç olarak ergenlik döneminde beyin gelişimi son bir atılımla 10'lu yaşlarda başlıyor ve önce duygusal sonra düşünsel kontrol merkezinin gelişimiyle 20'li yaşlarda bu gelişim tamamlanıyor. Bu temel gelişim dinamiği nedeniyle önce haz duygusu sonra kontrol duygusu gelişiyor. Aradaki makastan dolayı da gençler risk almak zorunda kalıyor. Bu riskleri sıfırlamak mümkün değil ama riskleri kontrol etmek mümkün. O nedenle son yıllarda gerek çocuk yetiştirmede, gerek eğitim müfredatında çok sık bir biçimde duygu regülasyonu yani emotion regulation ya da yönetsel beceriler yani executive functions başlığı altında yeni uygulamaları görüyoruz. Sonraki bölümde gençlerin sosyal ve duygusal gelişimini işlerken bu iki kavramı ayrıntılı olarak inceleyip gençlere nasıl yardımcı olabiliriz sorusuna duygusal cepheden de bir yanıt arayacağız. Çünkü zihinsel becerileri anlamanın yolu duygusal gelişimi anlamaktan geçiyor. Dördüncü bölüm. Gençlerde sağlıklı sosyal ve duygusal gelişim. Hatırlarsanız ergenliğin başlangıcı biyolojik ama bitişi kültüreldir demiştik. Önceki bölümlerde fiziksel ve zihinsel gelişimi inceledik. Bu bölümde ergenlik döneminde göreceli olarak kültürün en çok belirleyici olduğu sosyal ve duygusal gelişime odaklanacağız. Fiziksel ve zihinsel alanda gelişimi farklı ortamlarda benzer şekilde gözlemlemek mümkünken, sosyal ve duygusal alanda gelişimin evrensel olarak tarif edebileceğimiz tipik bir seyri yok. Gençler her kültürde, her ortamda göreceli olarak biraz daha farklı bir şekilde sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinden geçerek yetişkinliğe erişiyor. Bu genel prensibi akılda tutarak gelin şimdi ergenlik çağında gençlerin yaşadığı sosyal ve duygusal değişim süreçlerini anlamaya çalışalım. Sosyal gelişim ergenlerin akran ilişkileri başta olmak üzere önce evde, sonra okulda ve giderek hayatın her alanında başkalarıyla kurduğu ilişkileri içine alır. Duygusal gelişim ise adı üstünde ergenlik dönemi boyunca gençlerin kendi duygularını tanıma sürecini kapsar. Ancak bu iki kavram birbiriyle birlikte incelenir. Çünkü sosyal gelişimin temelinde ergenlerin başkalarının duygularını tanıması yatar. Duygusal olarak kendini tanıyan, sosyal olarak başkasını daha iyi tanıyabilecektir. Duygusal olarak öz duyarlılığı gelişmiş olan, başkalarına biraz daha empatiyle bakacağı için daha sağlıklı sosyal ilişkiler kuracaktır. Özetle sosyal ve duygusal gelişim derken farklı ama birbirini destekleyen iki süreçten söz ediyoruz. Biri dışsal mekanizmalara, diğeri içsel mekanizmalara işaret eden bir elmanın iki yarısı olarak düşünebilirsiniz sosyal ve duygusal gelişimi. Son dönemde epey popüler olan duygusal zeka kavramı da zaten bu sözünü ettiğim nedenlerle hem sosyal hem de duygusal becerilerin bir sentezi olarak tarif ediliyor. Yetişkin çocukları okuyanların çok iyi bildiği genel bir bilgiyle başlayalım. Duygusal gelişimin temeli erken çocuklukta atılır. Çocukların hayatın ilk yıllarında bir yetişkine, genelde bu anne ya da babadır, duygusal olarak güvenli bir şekilde bağlanmaları, onların sonraki hayatlarında kendilerini daha güvende hissetmelerine, duygusal olarak başka insanlarla daha uyumlu bir ilişki kurmalarına temel oluşturuyor. Tıpkı zihinsel gelişimde olduğu gibi duygusal gelişimde de ergenlik dönemi ikinci bir bahar mevsimi. Erken çocukluk döneminde sevgi ve şefkatle yetişen çocuklar ergenlik dönemine geldiklerinde hem kendi duygularını tanıma hem de başkalarının duygularını anlama noktasında yeni bir atılıma hazır oluyorlar. Erken çocukluk döneminde büyük travmalar, sürekli değişen yetişkinler ve güvene dayalı olmayan ilişkilerle yetişen çocuklar içinse ergenlik dönemi yetişkinlik öncesi sağlıklı bir duygusal bağ kurabilmek için son bir fırsat demek. Bunun temel nedeni ergenlik döneminde duyguları yönlendiren beynin arka noktasının özellikle ergenliğin başında büyük bir gelişim kaydetmesi. Yani duygusal olarak çocukluk döneminde eksik kalınan noktaları ergenlik döneminde artan zihinsel kapasite ve ısrarlı çevresel destekle bir noktaya kadar aşma fırsatı doğuyor. Ergenliğe giren çocuklar ilk defa kendi benlik duygularını anne babadan bağımsız bir şekilde tarif etme sürecine girerler. İleride kimlik arayışına dönüşecek benlik algısı aslında erken çocukluk döneminde beliren ama ergenlikle birlikte kritik gelişme evresine giren bir kavram. Bu kimlik arayış sürecinin başarılı olması çocukların kendi duygu dünyalarını tanımasına ve o duyguları etkin bir şekilde yönetmesine bağlıdır. Her ne kadar erken çocukluk döneminden biraz olsun temel duyguları anlama ve yönetme bakımından hazırlıklı gelinse de ergenlikle birlikte bu ihtiyaç çok ciddi bir şekilde artar. Hormonlardaki dalgalanmalar ve ardından zihinsel kapasite artışından dolayı çocuklar temel duyguların ötesinde çok daha karmaşık yeni duygular yaşarlar. Duygusal gelişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi bu duyguları tanımaya ve anlamaya bağlıdır. Ergenlikle birlikte duygu dünyası hızla karmaşıklaşan çocukları anlamak ebeveynler için de zorlu bir öğrenmeyi gerektirir. Çocuklar bizim kolayca fark ettiğimiz, anlamakta zorluk çekmediğimiz temel duygusal tepkiler verirler. Örneğin korku, sevinç ya da öfke anlaşılması kolay olan temel duygulardır. Ancak ergenlikle birlikte gençler çok daha karmaşık ve alışık olmadığımız duygusal tepkiler verirler. Düş kırıklığı, tutku ya da gurur anlaşılması biraz daha zor olan karmaşık duygulardır. Ergenlik döneminin başlangıcında hem çocukları hem de ebeveynleri strese, zaman zaman da çatışmaya sokan noktalardan biri işte bu duyguların anlaşılmamasıdır. Zaten hormonal olarak çok zorlu başlayan, fiziksel ve zihinsel bakımdan da çok hızlı bir değişimle devam eden ergenliğe geçiş süreciyle başa çıkmanın en etkili yolu bütün bu değişimin yarattığı duygusal gelgitleri anlamak ve yönetmektir. Eğer bu zorlu dönemde duyguları zamanında fark edip etkin bir şekilde yönetemezsek, maalesef geçiş stresi bir süre sonra kronik bir strese yol açabilir. Bu da kimi zaman sorunları içe atarak depresyon ve kaygı bozukluğuna, kimi zaman da sorunları dışa vurarak şiddet ve riskli bir takım davranışlara dönüşebilir. O nedenle bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmek için hem ebeveynlerin hem de ergenlerin moda deyimle duygusal zekaya sahip olması gerekiyor. Duygusal zeka. Açık söyleyeyim, duygusal zeka kavramını çok içime sinerek kullanmıyorum. Ancak bazen popüler olan bir kavramı kullanmadan meramınızı da çok iyi anlatamıyorsunuz. O nedenle bilimsel literatürde sosyal ve duygusal gelişim başlığı altında işlediğimiz beceri setini ifade ederken ben de anlaşılması kolay olsun diye bu kitap için duygusal zeka kavramını kullanacağım. Ancak nasıl ki zihinsel gelişimi incelerken IQ testlerine ya da zeka yerine çaba ve desteğe odaklandıysak, duygusal zekayı işlerken de EQ testlerine ya da duygusal zeka yerine duyguları tanıma ve duyguları yönetme becerisine vurgu yapacağım. Çünkü önemli olan bir potansiyeli tarif etmek değil, var olan potansiyeli nasıl daha iyi geliştirip verimli bir şekilde kullanırız sorusuna yanıt aramaktır. Özetle eğer duygusal zeka derken doğuştan gelen bir cevher değil, destek ve öğrenmeyle elde edilen bir beceriden söz ediyorsak hepimiz aynı sayfadayız demektir. O halde devam edelim o sayfaya. Duygusal zekanın başta eğitim ve iş dünyası olmak üzere hayatın her alanında bu kadar öne çıkan bir kavram olmasının belki de en önemli sebebi duyguların zihinsel potansiyel üzerindeki belirleyici etkisi. Okul öncesi dönemden başlayarak fark ediyoruz ki bir çocuğun zihinsel potansiyelini sağlıklı bir şekilde hayata geçirmesinin yolu duygu yönetiminden yani emotion regulation'dan geçiyor. Gündelik hayatta çok zeki dediğimiz pek çok çocuğun bu potansiyelini heba etmesinin bir nedeni, belki de en önemli nedeni o çocukların duygularını iyi yönetemiyor olmalarıdır. Benzer bir şekilde özellikle Nobel Ekonomi Ödülü alan davranış iktisatçıları Daniel Kahneman ve Richard Taylor'ın gösterdiği gibi aklımız duygularımızın eseri. Hayatta alınan çok önemli kararlarda bile pek çok insan aklını devre dışı bırakıp duygularına teslim oluyor. Zaten tam da bu araştırmaların etkisiyle duygu yönetimi ya da duygusal zeka artık 21. yüzyıl beceri seti içinde sayılıyor. Arkadaşlıklardan takım halinde çalışmaya kadar her alanda artık sadece zeki olmak ya da çalışkan olmak yetmiyor. Kişinin duygularını tanıması ve kontrol edebilmesi de önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Duygusal zekanın belki de en belirgin etkisini aile ve iş ortamlarındaki insanlar arası ilişkilerde, grup çalışmalarında görüyoruz. Pek çok zeki ve çalışkan gencin hem kendi ruhsal dünyalarında hem de arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde zorlanmalarının bir nedeni duygularını tanıma fırsatı bulamamış olması olabiliyor. Aynı şekilde alanında çok iyi eğitim almış, uzmanlık geliştirmiş pek çok gencin üniversite sonrası girdikleri iş dünyasında beklenen başarıyı gösterememesinin bir nedeni onların hem kendi hem de başkalarının duygularını tanımadaki beceri eksiklikleri olabiliyor. O nedenle ergenlik döneminde okul hayatlarında çok da parlak olmayan pek çok genç duygusal zekalarının yardımıyla hem sosyal ve romantik ilişkilerinde hem de okul sonrası girdikleri iş dünyasında çok daha başarılı bir performans sergiliyor. Özetle gençlerin başarılı bir yetişkin olabilmeleri için onların sağlıklı bir öz farkındalık geliştirmeleri gerekiyor. Son yıllarda giderek daha da artan bir kesinlikle fark ediyoruz ki bu yüzyılda başarılı ve mutlu olmanın ilk adımı kişinin kendi duygularını tanıması. Eğer bazı şeyleri hissediyor ama adını koyamıyorsak orada ciddi bir sıkıntı var demektir. Bu sıkıntı kimi zaman gençlerin içine kapanmasına, sosyal ilişkilerden kaçınmasına yol açıyor. Kimi zaman da daha ileri boyutlarda bir sosyal kaygı bozukluğuna ya da depresyona neden olabiliyor. Aynı şekilde duygularını fark edemeyen, fark edip ifade edemeyen insanların şiddete başvurduğunu da biliyoruz. Bütün bu nedenlerle hem gençler hem ebeveynler için duygusal zeka en az zihinsel zeka kadar önemli bir mefhum. Peki nedir bu duygusal zeka derseniz hemen söyleyeyim. Aslında duygusal zeka derken ben 3 temel beceriden söz ediyorum. Duyguları tanıma, duyguları yönetme ve duyguları anlama. Yani empati. 8. ayrımın sonu. Sayfa 96.